Havuzbaşı, son kuşlar.
Ayrım 7.
Bu ilacın gayet acil vakalarda kullanılmak üzere hastanelerde bile mevcudunun pek az olduğunu, doktor raporlarıyla alınabildiğini muhterem zenginlerimize bildirir. Zengin arabasını dağdan aşırır. Meselenin ilk kısmını hatırlatırız. Kral ve kraliçenin meclisin şimdiye kadar ola gelen hastalıkların devalarında olduğu gibi, bunu da cemiyetimize tedarik etmek mevkiinde olmadığını teessüfle arz ederiz. Ultraseptil için üzüntüye mahal yoktur. Krallık meclisi bunu bol bol temin etmektedir. Azalarımıza acil şifalar temenni ederiz. 3 gün sonra 120. tebliğe kimse aldırış etmedi. Tebliğ 120 MC. Bir hizmetçi kızla bir uşak, bir de muhterem bir azamız garip bir hastalığa tutulmuşlardır. Bu hastalığın en karakteristik arazı 10 sene sonra başlayacaktır. Demek oluyor ki bu aza ile hizmetçi, kız ve uşak kampa hasta hasta girmişlerdir. Doktor, 4 gün sonra, tebliğ 121, MC. Hastalık bir kişide daha zuhur etti. Şiddetli tedbirlere başvurmak mecburiyetindeyim. Hastalığın ismi lepredir. Yine kimse aldırmadı. Bu tebliği okuyan bir tek hanım yandakine, boş ver dedi. 5. gün, tebliğ 122, MC. Hastalık beynelavam, miskin hastalığı denmekle maruf müthiş bir illettir. Türkçesi cüzzam. Doktor, 6. gün tebliği filan neşredilmedi. Herkes şehre dönmüştü, cüzdanlılar da dahil şehre yayıldılar. Şimdi koca çiftin 20 odasında cinler top oynuyor. İhtiyar hareması ile karısı mevkiinde olan 50'lik tebessüm kalfa, metreslerin geceleri yüzdükleri büyük havuzun kenarında, Mesut Ağa'nın yarım yapılmış bir ameliyattan arta kalan saadeti içinde hayattan pek memnun oturuyorlar. Köşkü ara sıra ziyarete gelen milyonerlere, canım diyorlar, bu hastalık eskiden saraylarda da vardı, o kadar korkulmazdı. Yarım harem ağası Mesut aile karısı tebessüm kalfa, dallı budaklı bir ağaca benzeyen ellerini ovuşturarak mangalın korlarını parmaklarıyla karıştırırken, kapıcı odasının açık camından şehre bakan milyonere, gene buyurun efendim, çok seviniriz, ah ne güzeldi o günler, gene gelmeyecek misiniz diye sayıklayıp duruyorlar. Jimnastik yapan adam. Onu çok uzaktan görüyordum. Bilmem 50 yaşlarında var mıydı? Denize parça parça dökülmüş kayaların kenarından bir çakıl yol hafifçe yükselir, onun bulunduğu geniş meydanlığa varırdı. Burada yemyeşil, taptaze dikenleri filiz rengi 3-5 çam vardı. Bu çamların arasında onun beden hareketlerini yaparken seyrederdim. Ben kayaların üstünde upuzun yatar, güneşin alnında hülya kurardım. Güneşin alnında kurulan hülyaların pek kötüye kaçmayacağını umabilirsiniz. Evet, hiçbir zaman bulamayacağım kadını düşünüyordum. Vur hançeri kadınım diye başlayan şarkıyı da söylendim bir düzeye. Önceleri hiç merak etmedim. Herkes jimnastik yapar. Bunda hiçbir fevkaladelik yoktur. Ama bugünlerce böyle devam ederse, insanın da eğilip kalkan, elleri yukarı sağa sola açan adama bakmaması imkansızdır. Hülyamı bitirir bitirmez, kadının beni hançerleyemeyeceğini kestirir kestirmez, başımı sola çevirir, onu ardı kesilmeyen hareketlerini yaparken yakalardım. İlk günler yaptığı hareketlerde benim bakmam yüzünden yanlışlıklar yaptı. Sonra hırsla, hızla bana arkasını döndü, kendi kendisine ne halt etmeye seyrediyor, ona ne dediğini kim olsa işitirdi. Böyle bir cümle kullandığınıza gelmediği halde. O rahatsız olunca ben de inadına bakmaya başladım. Bir ara jimnastikten vazgeçmeye bile yeltendi. Sonra en iyisini yaptı, aldırış etmedi, hareketlerine hız verdi. Çirkin bir vücudu vardı. Tepesinden saçları bir hayli dökülmüştü. Aramızdaki aralık yarım kilometre yoksa bile 400 metreyi ferah ferah geçtikten saçlarının şakaklarındaki kıvrım kıvrım beyazları da görüyordum. İçimden gülerek böyle devam ederse küçük göbeğini, simsiyah geçilmiş göğüssüz gövdesini, kocaman çirkin ayaklarını, ince baldırını bir şeye benzetecek sonunda diyordum. Yüzü hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sokakta görsem tanır mıydım? Sanmıyorum. Ama köyün içinde rastlasam muhakkak tanırdım. Bu köyde oturuyorsa evinden yalnız idman yapmak için çıktığına eminim. Öyle olmasa şurada burada rastlamaz mıydım? Ben sabahları ne kadar erken yüzmeye gitsem o oradadır. İlk vapurla gelmiyorsa bu adam bu köylüdür. Ama kimdir ya Rabbim? Ona yakından bakmak, hatta konuşmak da kafamdan şöyle bir geçti. Vazgeçtim. Ayıp olacaktı. Ne diyecektim? Her gün burada jimnastik yapıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar buradasınız. Sahiden jimnastik bir halt ediyorsa şimdiye kadar sizin müthiş bir şey olmanız lazımdı. Ama ilk günden beri aynısınız. Hatta daha zayıfsınız mı diyecektim. Günler geçiyor, yaz da geçiyordu. Merak ettiğim halde adamı yakından görmekte nasip olmuyordu. Hareketlerini bitirdikten sonra dakikası dakikasına diyebileceğim bir dikkatle vücudunun her tarafını güneşe döndüre döndüre siyahlatıyor, sonra denize atlıyor, kurbağalama yüzerek epeyce açılıyordu. Döndüğü zaman tam 10 dakika hiç hareketsiz uzanıyor, sonra kayalara doğru yürüyüp güneşin karşısında güneşe tapar gibi itmana devam ediyordu. Kolların pörsük adaleleri oynuyor, göğsünün kılsız memeleri sallanıyor. Ben bakmaktan 4-5 defa yoruluncaya kadar jimnastik devam ediyordu. İki ayağı sımsıkı birleştirip de eğilip ellerini yere yapıştırdığı zaman bir şey fark ettim. Bu adamın bacakları hakikaten güzeldi. Bir kısrak ayağı gibi sinirli, ince ve güzeldi. Herhalde bir ecnemiydi bu adam, dedim. Bizde böyle adam bulunmaz. Bulunsa bile nadirdir. Biz kundakta ayaklarımız çarpık büyürüz. Çarpık olmasa bile iki bacağımızı birleştirdiğimiz zaman iki bacağımızın arasından her zaman bir manzara görmek kabildir. Onun gittiği deniz kenarına bir zamanlar ben gidemedim. Başka kayalar buldum. Oralarda denize girdim. Denize tembelliğe, güneşe verdim kendimi. Ben o adam gibi denizden, güneşten hiçbir şey beklemiyordum. Yalnız saatlerin geçmesini istiyordum. Bu kadar işin içinde kötü şeyler, acı şeyler. Hatta hiçbir şey düşünmemeye çalışıyordum. Oraya uğrasam, onu aynı yerde beden hareketleri yaparken yahut da bir kayanın üstünde bir yerine kalmış hafif bir beyazlığı karartırken yakalayacağıma emindim. Bu adam hakkında o günler, geçmiş sene fazla bir bilgi duymadım. Desem yeri. Merak ettim ama doğrusu tahkik etmek, kim olduğunu öğrenmek, onunla konuşmak isteği pek müphem şekilde belirdi bende. Yalnız şunu kestirdim ki bu adam bizim köyde oturmuyor. İlk vapurla geliyor, son vapurla dönüyor. Onu biraz küçük görerek, alay ederek günlerce seyretmiş, unutmuş gitmiştim. Günler böylece geçti. Yaz da başını alıp gitti. Gitmese canımızı sıkacaktı. Kış insanlarını, kış eşyasını, kış yemişlerini, kış yemeklerini özlemiştik bile. Kış da bizi bekletmedi. 3 gün içinde geldi. 3 gün evvel denize giriyorduk. Bu soğuk ne? Dedik. Kahvelere kapandık, meyhanelere girip çıktık, rengimiz uçtu gitti. Birbirimizin vücudunu görmez değil, hayal bile edemez olduk. Sonra yaz birdenbire yine geldi. 1947 yazı. Bu yazın ben hep onun yıkandığı yerden denize girdim. Orası sakin, kimsesiz bir yerdir. İnsan istediği gibi denize giriyor. İstediği gibi hülya kuruyor. Hatta nasıl itiraf etmeli, istediği gibi jimnastik yapabiliyordu. Evet, can sıkıntısından, bazen keyfimden ben bile jimnastik yaptım. Biri öyle üstüydü. O yeşil küçük çamın altında soyundum. Uzağa birkaç kişi gelip benim tarafıma baktılar. Aldırış etmezlikten geldim. Jimnastiği kestim, oturdum, bir kayaya düşündüm. İşte tam bu sırada bir adam çıka geldi. Montgomery'li elbiseler giymişti. Başı çırılçıplaktı ama sağlam bir boynu, ensesi vardı. Her halinden bizim memleketin insanına benzemiyordu. Soyunmadan evvel kayalara oturup bir sigara içti. Sonra ağır ağır benim çamın yanındaki çama doğru yürüdü. Bana bakmadan soyunmaya başladı. Daha ceket de kısa gömleğini çıkarmadan onu tanımıştım. Geçen seneki adamdı. Bir aralık benim tarafıma bakınca artık dayanamadım. Bu sene dedim, jimnastik yok mu? Güldü. Bu sene yok jimnastik, dedi. Bu sene yalnız yatmak. Siz dedim, ecnemi? Ben Macar, dedi. Oturduk konuştuk. Yanımdaki köpeğe fena fena baktı. Kedi, dedi. Kedi. Kedi iyi, yok köpek. Köpek insan gibi, fena huy. Fena huy. Nasıl fena huy? Çok sadık hayvan. Sadık fena. Köpek insan nasıl huy var? Alıyor. Budala bir hayvan. Karaktersiz hayvan. Ama kedi çok sadık. Vuruyor pençe. Çalışıyor, koparıyor. Var karakter kedi. Buyur karakter. Kediyle köpeğin farklarını, kedinin meziyetlerini sayıp döktü. Öylesine sayıp döktü ki artık köpeğimi sevemez oldum. Kedi temizdi, karakter sahibiydi, şahsiyetti, vahşiydi. Kendine fenalık yapıldı mı köpeklik yapmazdı. Atardı pençeyi, cesurdu. Niçin bu sene jimnastik yapmıyorsunuz? Yapmıyor jimnastik. Çünkü bu sene düşman yok. Birisi bana bir fena laf söylemiş, ben kızmış. Ama bakmış vücut zayıf, dayak yiyecek. Bir yaz yaptı kültür fizik. O fena söylemiş bana. Tuttu yakasından onu, pan pan. Dövdünüz mü? Oh, çok, nasıl? Bir çocuk gibi güldü, mavi gözleri, ciddi karakter sahibi bir adamın nasıl sevimleşebileceğini ifade bakımından pek canlıydı. Denize doğru yürürken, yok ben köpek dedi, ben kedi. İnsan gibi bir şey, huy. Elini ayağını sımsıkı bağladım. Bir köşeye oturttum, gözlerinden ateş fışkırıyordu. Hiddetinden zangır zangır titriyordu. Suratı sapsarıydı. Ama bu sarılığın korkudan çok hiddetten doğduğuna eminim. Onun kızması da bir şeye yaramaz. Bir şey yapacağından değil, çözsem, üzerime atılacağını sandıran bu hiddet, dakikasında sertliğini bırakıp eriyiverecek. Ama onu bırakır mıyım hiç? Zevk duyuyorum onu kıskıvrak bulundurmaktan. Sana ne, sana ne yahu, diye haykırıyordu. Bana mı ne, dedim deli gibi. Bana ne olur mu? Bütün şu gördüklerin, tarlalar, evler, şehirler, saadetler, hepsi tehlikede. Mübalağa ettiğimi bile bile konuşuyordu. Yok, o kadar da değil, demiş bulundu. Hemen atıldım. O kadar değil, demekle bile ne kadar kötü olduğunu bak kendin söylüyorsun, dedim. Sana elbette o kadar kötü gelmez. Bir düşün bak, kömürcünün yazısını, buzcunun kışını, ski yapan yazı, denizde yüzene kışı. Düşünmeye dalmasından istifade ettim. Görüyorsun ya bak, haksızlığını, dedim. Seni böyle sımsıkı tutmalı ki. Beni bırak, beni bırak, diye haykırmaya başladı. Tövbe mi, dedim. Tövbe etmeyeceğini biliyordum. Riyakarlığı da bir türlü nefisine yediremiyordu. Aklı başına gelmiş. Efendi, sen mübalağa ediyorsun, diyordu. Bir zaman sustuk, baktı ki kararım kati gibi. Yalvarmaya, tövbe etmeye, hem de öylesine bir daha yaparsam Arap olayım demeye başladı ki. Düşünür gibi yaptım. Sonra zehir gibi gülümseyerek. Yutar mıyım hiç, dedim. Riyakarlık ediyorsun. Yalan söylüyorsun. Tavuç kıçına döndün. Tövbe tutmazsın, dedim. Durdum. Yüzüne fena fena baktım. Ayıp değil mi sana yalancılık, dedim. Evet, hakkın var. Ayıp, dedi. Ama zorluyorsun insanı. Sen de bilirsin ki bu işin tövbesi yoktur. Günahkar tövbe eder, dedim. Ben günah nedir bilmem ki, dedi. Sen kötüsün, kötü, dedim. Hah, öyle söylersen belki anlaşırız. Kötülük bunun neresinde, dedi. Şunun arasında, burasında, diye gösterdim. İnandıramadım. Neredeyse o beni kötülük olmadığına inandıracaktı. Kötülük, kötülük diyorsunuz, dedi. Böylece asıl kötülüğü maskelediğinizi, asıl kötülüğü bunlarda kurduğunuzu ne zaman anlayacaksınız, dedi. Devam etti. Eskiden bilmeyerek böyle yaptığınızı umar, saffetinize saygı duyardım. Şimdi mahsus asıl büyük kötülüğü saklamak için küçük kötülükler, masum kötülükler icat ettiğinizi biliyorum, diye diskur geçmeye başladı. Susturdum. Sus köpek, dedim. Hangi asıl büyük kötülük? Asıl büyük kötülük hak yemektir, hak, dedi. Biz hak yiyenleri de başınıza taç ediyorsunuz. Siz yan kesicileri, hırsızları bile hafiften seversiniz. Siz katilleri bile benden üstün görürsünüz. Korkarsınız onlardan. Cezalarını çekip affedildikten sonra kahvelere girildiği zaman ayağa kalkarsınız. Ben öyle kahvelerde, öyle katillere ayağa kalkan, öyle başkanlar, öyle muhtarlar, öyle zenginler, öyle mütebaran gördüm ki. Bırak bu boş lafları, dedim. Sen kendine bak. Ben kimseye kötülük etmiyorum, dedi. Kötülük ettiğimi bilsem, bu meselede bilip bilmemek arasında fark yoktur, dedim. Artık laf dinlemiyordu. Küçük küçük kötülükler icat edip en büyük kötülüğü, en kodomanını çaresiz dertler gibi tellaki ettiniz, diyordu. Sonra haksızlıktan, kötülükten yapılmış, kodaman kötülükten yapılmış dünyamda benim çaresizliğimi, tek umudumu, tek yaşama vesilemi, tek sevincimi, tek kötülüğünü. Evet, tek kendi halinde zararsız kötülüğümü. Sımsıkı bağladım, değil mi? Elini ayağını çözdüm. Hadi, dedim, ne halin varsa gör. Allah belanı versin. Köşeden bir fırlayışı vardı. Sanki uçuyordu. Sanki dışarıda bütün imkanlar onu dört gözle bekliyordu. İlk fırsatta kafasını taşa vurması için %90 şansı olması lazımdı. Ona bu ön şansı da vermemek için arka yollardan koştum. Başvuracağı kapıların hepsine de değilse bile birkaçına uğradım. Birkaçı bile onun %10 şansını %1'e indirebilirdi. Sakın ha dedim. Onu çözdüm. Çözmüş bulundum. Şimdi gelecek. Gelirse gelsin dediler. Ne demek gelirse gelsin? Hani şerefsiz, hani haysiyetiniz, hani şuyunuz buyunuz, hepsi tehlikeye düşer. Amma da yapıyorsun ha dediler. Baktım ki onlar da işi hafif tarafından alıyorlar. Ben de biliyorum ya bu hadiseye bu kadar önemin layık olmadığını, iş olsun diye onun keyfine mani olmak için böyle yapıyordum. Canım mesele o değil dedim. Mesele onu tazip etmek, canını sıkmak, keyfine mani olmak. Parası var ya yeriz dediler. Canım dedim, ona vereceğiniz zevk de para ölçülebilir mi?
Ayrım sonu.